Ayrım 40. Kızım için son kez. Lisa Gardner. Sayfa 553. Hastanede neredeyse 2 hafta kaldım. Şanslıydım çünkü Hamilton'ın kurşunu hiçbir hayati organa zarar vermeden bedenimden çıkıp gitmişti. Tetikçi Purcell ise bu işteki maharetini konuşturup bana pahalıya patlamıştı. Attığı kurşunla tendon etrafındaki kaslarımı darmadağın etmiş, bana sayısız ameliyata ve aylarca süren bir fizik tedaviye mal olmuştu. Sağ omzumu bir daha asla eskisi gibi kullanamayacağımı söylediler. Ama şişlik indikten sonra parmaklarımı yeniden kullanabilecektim. Bakalım neler olacağını zaman gösterecek. Hastanede kaldığım süre boyunca Sophie de benimle beraber kalmıştı. Oysa ki aslında kalmaması gerekiyordu. Hastane emniyeti çocukların sadece ziyaret saatlerinde içeride olmaları gerektiğini söylemişti. Bayan Annis hastaneye gelmemden saatler sonra haberi alıp yanıma koşmuştu. Yardımcı olmaya çalıştıysa da Sophie'yi benden koparmayı başaramamıştı. 10 dakika sonraysa hemşirenin kovaladığı Sophie değil Bayan Annis olmuştu. Sophie'nin annesine ihtiyacı vardı, annesinin de ona. Bu yüzden bize izin verdiler. İkimiz aynı odayı paylaşabilecektik ki bu bizim için çok büyük bir lükstü. Birlikte uyuduk, birlikte yemek yedik, birlikte Singer Bob Care pantolonu seyrettik. Kendimizce bir terapi uyguluyorduk. Sanırım 9. günümdeydi. Sophie ile birlikte hastanede daha önceden kaldığım odaya gittik. Yatağın baş ucundaki komodinin en alt gözünde ne bulsak beğenirsiniz? Gertrude'un kayıp düğme gözü. O öğleden sonra Gertrude'un gözünü ameliyat ipiyle yerine diktim. Sophie ise Gertrude'un geçirdiği ameliyat sonrası iyileşmesi için ona özel bir hastane yatağı bile yapmıştı. Sophie bana tüm soğukkanlılığıyla Gertrude'un yakında sağlığına kavuşacağını söylemişti. Ne de olsa Gertrude çok cesur bir kızdı. Bu ufak ameliyatın ardından kızın başını omzuma yaslarken ben canım acısa da hiç ses çıkarmadan kolumu ona sardım ve birlikte biraz daha Sünger Bob izledik. Bu arada hastanenin pediatrik psikoloji uzmanı Sophie ile görüşmeler yapıyordu. Sophie kaçırılışından hiç bahsetmediği gibi Brian'ın adını da ağzına almıyordu. Doktor bana iletişim kanallarını açık tutmamı ve Sophie'nin bana açılmasını tavsiye etmişti. Doktora göre Sophie ancak hazır olduğunda konuşacaktı. Sophie bunu yaptığında benim yüz ifadem tarafsız ve yorumlarım yansız olmalıydı. Kızını kurtarmak için 3 cinayet işlemiş benim gibi bir kadına böylesi bir tavsiye verilmesi biraz komiğime gitmişti. Ama ne de olsa tüm bunları isteyerek yapmamıştım. Sophie'yi kucağıma aldım, ortaklaşa aldığımız bir karara göre ışıklar açık uyuduk. Sophie ne zaman resimlerinde kapkara bir gece, kırmızı alevler ve patlayan silahlar resmetse onun detaycılığını övdüm ve ona gün gelip nasıl ateş edeceğini öğreteceğimi söyledim. Bu onun çok hoşuna gitmişti. Dedektif D.D. Warren ve Bobby nihayet hastaneye gelmişlerdi. Gelirken yanlarında Bayan Annis'i de getirmişlerdi. Bu sayede Bayan Annis, Sophie'yi hastanenin kafeteryasına götürürken ben de onların sormak istedikleri son sorulara cevap verebilecektim. Hayır, Brian bana hiç vurmamıştı. Kaburgalarımda oluşan yaralanmalar, devriyeye geç kaldığım bir gece buz tutan merdivenlerden düşüp kendimi yaralamamla olmuştu. Ama Shane'in o pazar sabahı beni dövdüğü doğruydu. Bu sayede olaya Brian'a karşı nefsi müdafaa süsü verecektik. Hayır, memur Lyons'un öldürüldüğünden haberim yoktu. Ailesi için ne kadar da büyük bir trajediydi bu. Ellerinde suçluya dair ipucu var mıydı? Bana çakmak gibi kara gözleri ve kahverengi saçları olan sıska suratlı bir adamın resmini gösterdiler. Evet, adamı görür görmez tanımıştım. Cumartesi sabahı mutfağımın tam ortasında kocamın şakağına silah dayayan adamın ta kendisiydi. Bana eğer işbirliğinde bulunacak olursam kimsenin zarar görmeyeceğini söylemişti. Bu yüzden ben de belimdeki polis kemerimi çıkarmıştım. Ama bunu yapmamla birlikte adam kemerimden zikzavarımı çekip kocamı göğsünden tam 3 kurşunla vurmuştu. Purcell sonra da bana eğer kızıma kavuşmak istiyorsam dediklerini aynen yapmam gerektiğini söylemişti. Hayır, o sabahın öncesinde Purcell'ı hiç görmemiştim. Tetikçi olarak çalıştığını da bilmiyordum. Kocama neden silah çektiğinden ve kızıma ne yaptığından da bir haberdim. Evet, kocamın kumar bağımlısı olduğunu farkındaydım. Ama durumun kocamı alt etmek için bir tetikçi tutulacak kadar kötü olduğundan haberdar değildim. Purcell Bryan'ı vurduktan sonra suçu üstlenmek için polis aramadan önce bana biraz daha zaman tanıması için 50 bin dolar teklif etmiştim. Ona Bryan'ın bedenini önce donduracağımı, sonra da pazar sabahı çözüp polisi arayacağımı söylemiştim. Purcell'ın sözünden yine de çıkmayacaktım. Sadece teslim olduktan sonra hapiste olacağımdan Sophie'nin kalması için bir yer ayarlamaya çalışacağımı söylemiştim. Purcell bu anlaşmayı kabul etmişti ve ben tüm cumartesi öğleden sonra mı Brian'ın cesedini karla kaplamaya ayırmıştım. Sonra köpeğin cesedini verandanın altından çıkarıp el yapımı birkaç patlayıcı hazırlamıştım. Patlayıcıları elimden geldiğince geriye doğru patlayacak şekilde yerleştirmeye çalışmıştım. Bu sayede hiç kimse yaralanmayacaktı. Evet, cezaevinden kaçışım planlıydı. Hayır, yaşadıklarımı kimseye anlatmayı düşünmemiştim. Boston dedektiflerine bile. Bunun sebeplerinden biri Sophie'yi kimin kaçırdığını tam olarak bilemeyişim ve onun için gerçekten endişe ediyor oluşumdu. İkinci bir sebep de bu olayın içinde en az bir meslektaşımın, özellikle de memur Lyons'un olduğuna olan inancımdı. Bu lekenin Boston polislerine dek uzanmadığından nasıl emin olabilirdim ki? Ya da zaman geçtikçe de görüldüğü gibi bir amirin bu işin içinde olmadığını nereden bilebilirdim? O sıralarda tamamen içgüdülerimle hareket ediyordum. Bana söylenen her neyse onu yapıyordum. Ama bu sırada fark ettim ki eğer kızımı kendim kurtaracak olmazsam onu bir daha göremeyebilirdim. Didi arama çalışmalarının yapıldığı ormanlık alandan beni kimin kaçırdığını bilmek istedi. Didi'nin gözlerinin içine bakıp otostop çektiğimi söyledim. Benden bindiğim aracın tarifini yapmamı istediyse de üzülerek bunu hiç hatırlamadığımı söyledim. Ama araçtan babamın tamirhanesine yakın bir yerde indiğimi ve ondan bir araç aldığımı itiraf ettim. Babam o sırada zaten alkolün etkisiyle kendinden geçmişti. Bana yardım edecek ya da karşı çıkacak durumda değildi. Kendime araç olarak bir Ford seçtikten sonra Batı Massachusetts'e doğru ilerleyip Hamilton'ı bulmak ve kızımı kurtarmak niyetindeydim. Hayır, o gece Shane'e neler olduğuyla ya da nasıl olup da Brian'ın Glock'uyla vurulduğuyla ilgili bir bilgim yoktu. Ama eğer silahı tetikçinin evinde buldularsa bu cinayetin Purcell tarafından işlendiği anlamına gelmez miydi? Kim bilir, belki de birileri daha Shane'i bitirilmesi gereken yarım kalmış bir iş olarak görüyordu. Zavallı Shane, umarım karısı ve çocukları bu durumdan çok fazla etkilenmemişlerdir. Didi bu cümleler karşısında kaşlarını çatmış, Bobby ise tek kelime etmemişti. Bobby ve benim ortak bir noktamız vardı. Bobby benim tam olarak ne yaptığımdan haberdardı. Bana kalırsa Bobby benim gibi üç kişiyi öldürmüş bir kadının sırf yanındaki ortağı en sert ses tonuyla konuşuyor diye bülbül kesilip her şeyi itiraf etmeyeceğini biliyordu. Hamilton'ın metresi Bonita Marcoso'yu vurup öldürdüğüm doğruydu. Çünkü kadın çocuğumu dövüyordu. Onu öldürmekle doğru olan şeyi yapmıştım. Yarbaya gelince, Didi'ye Bobby'nin onu öldürerek hayatımı kurtardığını söyledim. Bunu resmi olarak beyan etmeyi de düşünüyordum. Eğer eyalet dedektifi Bobby Dutch yetişmeseydi muhtemelen şu an Sophie ve ben yaşıyor olmayacaktık. O cinayet araştırıldı ve haklı bulundu, dedi Bobby. Zaten öyle de olmalıydı, teşekkürler. Bobby ilginin kendi üzerinde olmasından rahatsız, kıpkırmızı kesilmişti. Belki de bir can aldığı için teşekkür edilmekten pek hoşlanmamıştı. Bense onun gibi düşünmüyordum. Bunu anlamam da mümkün değildi. Didi'ye dönüp işte her şeyi öğrendiniz dedim. Kocam şiddet yanlısı ya da çocuk istismarcısı biri değildi. Sadece boyunu aşan sularda yüzen bir kumar hastasıydı. Belki benim de bununla ilgili önlemlerimi çok önceden almam gerekirdi. Onu engelleyebilir ya da kapı dışarı edebilirdim belki. Sophie adını açtırdı. Kartlardan haberdar değildim. Sendikanın hesabını soyduğundan da öyle. Bilmediğim o kadar çok şey varmış ki ama tüm bunlar beni suçlu yapmaz. Ben sadece kocasının bir gün o kumar masasına veda edip karısına ve çocuğuna döneceğini uman ümitli tipik bir kadındım. Mutfağımızda son nefesini verirken bana ''Çok üzgünüm Tessa, ben seni daha çok seviyorum.'' demişti. Onu bazen rüyalarımda görüyorum, biliyor musunuz? Belki dedektif Warren bunu anlamayacaktır ama kocamı bazen düşlerimde görüyorum. Ama sadece iyi Brian haliyle ikimiz el ele tutuşuyoruz ve Sophie ikimizin önünde bisikletini sürüyor. Birlikte yürüyor, konuşuyor, mutlu görünüyoruz. Sonrasında hep ağlayarak uyanıyorum. İşte bu yüzden artık eskisi kadar çok uyumuyorum. Bunca olayın sonunda Yarbay Hamilton'ın ne kadar para kazandığını bilmek ister misiniz? Didi'nin dediğine göre İçişleri müfettişleri Hamilton'ın hesabında tam 100 bin dolar para buldular. Komik olansa Hamilton zaten işini doğru dürüst yapıp doğal yollardan emekli olacak olsa yasal emeklilik ikramiyesi olarak yine aynı parayı kazanacak olması. Üstelik o durumda işin ucunda bir de Florida'da gönül rahatlığıyla balık tutma zevki olacaktı. Yarbay kocamın öldürülmesi talimatını vermiş, zaten sonra da para kaybetmeye başlamıştı. Sendika hesabının zimmete geçirilmiş, geri kalan kısmı ise hiç bulunamamıştı. Ne Shane'in ne de Brian'ın hesabında bu paradan bir iz bulabilmişlerdi. Didi'nin dediğine göre İçişleri müfettişleri parayı biriktirmeye kararlı olan Hamilton'ın aksine bu iki adamın parayı kumarda kaybettiklerini düşünüyorlardı. Yine işin komik yanı Brian ve Shane'in bu suçla hiçbir zaman yargılanamayacak olmasıydı. Oysaki Hamilton ve kız arkadaşı Bonita, ki paravan şirketin banka hesabını kapattığı kayıtlara geçen kadın oydu, suçu tamamıyla omuzlayan taraf olacaktı. Bu hem Shane'in geride bıraktığı dul eşi hem de benim için iyi haberdi. Sonradan duyduğuma göre Shane devlet töreniyle gömülmüştü. Polis Shane'in Purcell'la sokağın arka tarafında buluştuklarına, Purcell'ın Shane'in hakkından gelip en sonunda onu öldürdüğüne kanaat getirmişti. Belki de tıpkı Brian'ı ortadan kaldırdığı gibi Shane'i de ayak bağı olmaktan kurtarmak istemişti. Öğrendiğim kadarıyla Purcell cinayete ise henüz kapatılmamıştı. Çünkü cinayette kullanılan silah halen bulunamamıştı. Dedektif D.D. Warren'a da dediğim gibi bu konuda hiçbir bilgim yoktu. Bu konuda kimsenin aksini söylemesine de müsaade etmeyecektim. Şimdi Sophie ile birlikte Bayan Ennis'in caddesinin hemen aşağısında iki odalı bir evde yaşıyoruz. Eski evimize hiç dönmedik. Evi 3 saatte satarak elden çıkarmayı başarmıştım. Çünkü ev her ne kadar bir cinayete sahne olmuş olsa da halen Boston'ın en büyük bahçeli evlerinden biriydi. Sophie artık Brian'a ne soruyor ne de ondan bahsediyordu. Kaçırılmasıyla ilgili olarak da ağzını bıçak açmıyordu. Bana kalırsa bu sayede beni koruduğuna inanıyordu. Ne diyeyim ki, kızım hık demiş burnumdan düşmüştü. Haftada bir kez bir uzmanla görüşmesini sağlıyorum. Psikologumuz bana sabırlı olmamı söylüyor ve ben de öyle yapıyorum. Şimdi anlıyorum ki mesleğimde öğrendiklerim kızım için güvenli bir gelecek inşa etmemin en iyi yolu. Kızım düşse de ben onu kaldırmak için hep yanında olacağım. Bunu seve seve yapacağım. Brian'ın cenaze merasimi için gerekli tüm hazırlıkları bir başıma yaptım. Cenazesi için tek lüksü başında adının ve doğum ölüm tarihlerinin yazılı olduğu granit bir mezar taşı oldu. Belki hazırlıkları benim üstlenmem kendi açımdan bir zaaf olarak görülebilir. Ama onun Sophie için öldüğünü ve o gün o mutfakta vereceğim karara saygı duyuşu onun için bu kadarını yapmam gerektiği anlamına geliyordu. Bu yüzden de mezar taşına son bir ifade daha eklemiştim ki bu bir erkeğe verilebilecek en büyük övgüydü. İsminin hemen altında şu yazılıydı: Baba. Kim bilir, belki bir gün Sophie mezarını ziyaret etmek isteyebilir. Belki de sırf bu kelimenin hatırına Brian'ın ona duyduğu sevgiyi anımsayıp hatalarını affedebilir. Anne ve babalar mükemmel olacaklar diye bir kural yok. Sadece olmak için elimizden geleni yapıyoruz, o kadar. Polislikten istifa etmek zorunda kaldım. Her ne kadar Didi ve Bobby, Shane Lyons ve John Stephen Purcell cinayetleriyle beni ilişkilendirmese de hala hapishaneden kaçıp bir polis meslektaşıma saldırıda bulunmak suçundan yargılanıyordum. Avukatım amirimin kızımı kaçırması sebebiyle duygusal baskı altında olduğum ve bu nedenle de yaptıklarım için suçlanmamam gerektiği kanısındaydı. Yine Cargill'in dediğine göre savcı bu davada zaten yıpranmış olan polis haysiyetini daha da ayaklar altına almamak adına cezamın ertelenmesine ya da en kötü ihtimalle ev hapsine çevrilmesine sıcak bakıyordu. Her ne şekilde olursa olsun bu artık polislik günlerimin son bulduğu anlamına geliyordu. Dürüst olmak gerekirse zaten benim yaptıklarımı yapabilen bir kadının toplum içinde eli silahlı gezmesine izin verilmemeliydi. Bilemiyorum, Belki de bende bir sorun vardır. Belki sınır nedir bilmiyorumdur. Ama dünyanın pek çok yerinde kadınların çocukları için sadece arkalarından ağlayacakları yerde ben silahımı kuşanmış, canımı dişime takmış ve kızımın peşinden gitmiştim. Bazen aynada beni selamlayan aksimden korkuyorum desem yeridir. Yüzüm sanki kas katı kesilip kalmış gibi ne kadar uzun bir süredir gülmediğimi yeni fark ediyorum. Artık erkekler bana çıkma teklif etmiyor. Metroda gördüğüm insanlar ise sıradan şeyler için bile benimle muhabbet etmiyor. Sanırım Bobby Deutsch haklı. Birini öldürmek şükretmenizi gerektirecek bir durum değil. Birini öldürmek içinizden bir parçanın kopup gitmesine sebep olan ama aynı zamanda da gerekli bir şeytan ve bir daha asla bulamayacağınız insanlığınıza bir bağ. Ama benim için üzülmeyin. Şimdilerde artık uluslararası bir güvenlik firması için çalışıyorum. Üstelik daha az mesai saati ve daha yüksek bir maaşla. Gazetede hikayemi okuyan patronum bana iş teklifinde bulunmaya karar vermiş. Dediğine göre ben bugüne kadar karşılaştığı insanlar içinde en stratejik zekaya sahip kişiymişim. Engelleri öngörüp bir sonraki adımı kestirmek için yeteneğim olduğuna inanıyor. Bugünlerde ve özellikle de benim yaşlarımda bu tip insanlar çok rağbet görüyor diyebilirim. Üstelik daha şimdiden iki kez terfi aldım bile. Yeni yaşantımızda her sabah Sophie'yi okula bırakıyorum ve işe gidiyorum. Bayan Ennis saat 3'te Sophie'yi okuldan alıyor. Ben de saat 6'da onlara katılıyorum ve birlikte akşam yemeği yiyoruz. Sonra da Sophie ile birlikte kendi evimize geçiyoruz. Eve gittiğimizde birlikte ortalığı toparlıyor, ödev yapıyor, sonra da yatıyoruz. Aynı odada kalıyoruz. İkimizin de hala deliksiz uykular uyuduğunu söyleyemem. Olayın üzerinden 3 ay geçmesine rağmen karanlık bizi halen ürkütüyor. Genelde birbirimize sokulup Gertrude'u da aramıza alarak uyuyoruz. Sophie başını omzuma yaslayıp elini elime kenetleyerek uyumayı seviyor. Her gece uyumadan önce bana ''Seni seviyorum anneciğim'' diyor. Ben de yanaklarımı onun o ipek saçlarına dayarken ''Ben seni daha çok seviyorum bebeğim, ben seni daha çok'' diyorum. Yazarın notu ve teşekkürleri. Dedektif D.D. Warren'a olan saygımdan dolayı yeni bir romana başlarken en çok hoşlandığım şey eski karakterler üzerine yoğunlaşmaktan çok yeni, yaratıcı cinayet ve saldırı yöntemleri bulmak. Tabii tüm bu süreçte dünyalarının ne kadar zor olduğunu bir kez daha gördüğüm polis teşkilatının profesyonel ekipleriyle zaman geçirmek de gerilim yazmanın en çok zevk aldığım yönlerinden biri. Umuyorum ki bu kitabımda da bu çabam başarıya ulaşır. Kızım için son kez için hayatım boyunca en büyük hayallerimden biri olan Tennessee Üniversitesi Antoloji Araştırma Tesisi, namı diğer insan çiftliğinde araştırma yapma olanağı yakaladım. Bunun için gördüğüm en zeki insanlardan biri olan ve evrenin en cesur mesleklerinden birini yapan Dr. Lee Jantz'a bu konuda gerçekten müteşekkir olduğumu belirtmeliyim. Dr. Jantz önünde yığın şeklinde duran yanmış kemik parçalarına bakıp 30 saniye içinde size o kemiklerin ait olduğu kişinin cinsiyeti, yaşı, kronik sağlık problemleri ya da diş bakımında nasıl yöntemler kullandığına dair detayları verebiliyor. Aslında Dr. Jantz'la geçirdiğim dakikaları romana da taşımak isterdim. Ama sanıyorum ki okuyucularım yaşananların gerçekliğine inanma konusunda zorlanırlardı. Bedenin çürümesi, iskelet kalıntılarının incelenmesi ya da ölüm sonrası böceklenme gibi insanı dehşete düşüren gerçeklere meraklı olan okuyucular, aynı zamanda insan çiftliğinin fikir babası Dr. Bill Bass ve yardımcısı John Jefferson'ın ölüm mezarlığı ile de tanışmalı. Bana pek çok şey öğreten bu gezinin fotoğraflarına dilerseniz Facebook hesabımdan da erişebilirsiniz. Sanıyorum ki tam da bu noktada antropologların eğitimli birer profesyonel olduklarının altını çizmeliyim. Bu nedenle kitapta oluşabilecek her türlü hatadan sadece ve sadece ben suçluyum. Bu arada bir dipnot düşecek olursam da üzerinde kafamı bozma, cesetleri saklayacak toprağım kalmadı yazan tişörtüyle Dr. Jantz'ı hata yapmakla suçlamam çok yersiz olur. Bu noktada Güney Batı Kentucky Köpek Arama ve Kurtarma Ekibinden Cassandra Murray'a da köpeklerin nasıl eğitildiği ve gönüllü bir arama kurtarma köpeği sahibi olmanın nasıl bir şey olduğunu benimle paylaştığı için çok şey borçlu olduğumu belirtmek isterim. Köpekli arama ve kurtarma ekiplerinin gönüllü organizasyonlar olduğunu bilmiyordum. Bu ekipler ve köpekleri gerçekten inanılmaz işler yapıyorlar. Onlara bu özverileri, işlerine olan bağladıkları ve yoğun çabaları dolayısıyla çok şey borçluyuz. Yine kitabımda bu konuda bir hata varsa onun da benden kaynaklandığını yeniden belirtmek isterim. Ayrıca memur Penny Fratchett ve isminin verilmesini istemeyen pek çok kadın polis memurumuz, zamanlarını ve samimiyetlerini bizimle paylaştıkları için onlara da minnettarım. Bu sayede ilk kez bir devriye aracına da binmiş oldum. O an ben ne kadar gerginsem yanımdaki bayan polis memuru da o kadar rahattı. Polislikle bir şekilde yolu kesişen okurlarım, karakterim Tessa Leoni'nin başından geçen olaylar farklı olaylardan harmanladığım bir karışımdır. Bu nedenle bu karakterin Massachusetts Eyalet Polisi Biriminin birebir yansıması olmadığını belirtmem gerek. Massachusetts Eyalet Polisi Birimi işinde oldukça iyi ve saygın bir kuruluş. Bu nedenle benim gibi kurgusal hikayeler yazmaya aşık bir yazarı sabırla karşıladıkları için onlara minnettarım. Hikayemde yer alan diğer sinir bozucu önemli deneyimler içinde Başkomiser Gerard Horgan'a, Başkomiser Yardımcısı Brian Dacey'e ve Suffolk İlçe Hapishanesi'nde eğlenceli dakikalar geçirmemi sağlayan Suffolk İlçe Şerifliği'ne de teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Hiç şüphesiz ki tüm gün boyunca Boston'a dek direksiyon sallayıp Kodes'e tıkılmak benim için yepyeni bir deneyimdi. Ama şunu da belirtmeliyim ki o demir parmaklıkların ardında tek bir gün bile çok zordu. Bana birinci sınıf bir operasyonun nasıl yapıldığını da gösterdiler. Ama tabii ki ben hapishaneyi daha çok cinayet ve saldırı yükümlülerini gözlemlemek için kullandım. Nasılsa en iyi olduğum konu bu. Aynı zamanda Wayne Rock Beyefendi'ye de bana hukuki konular ve Boston Polis Teşkilatı ile ilgili verdiği bilgiler için bir teşekkür borçluyum. Emekli bir dedektif olan Wayne tüm sorularımı sabırla yanıtladı ve sözlerime ani bir çıkışla ''Ben birini öldürmek istiyorum ama suç da üzerime kalmasın istiyorum'' gibi cümlelerimi şaşırmadan anlayışla karşıladı. Teşekkürler Wayne. Bir diğer teşekkürüm öngörüleriyle yanımda olduğu için üçüncü kuşak bir denizci olan Scott Hale'a. Hikayemdeki denizci karakteri öldüreceğimi bilmesine rağmen bana yardımcı olmakta bir an bile tereddüt etmedi. Teşekkürler Scott. Sonsuz şükranlarımı bir de araştırmalarım sırasında işimi oldukça kolaylaştıran hem yetenekli bir doktor hem de meslektaşım olan C.J. Lyons'a sunuyorum. Kabul etmek gerekir ki sıradan biri birini sakat bırakmak için yardımına ihtiyacım var diye başlayan e-postalara cevap vermez. Bunun için sana ne kadar teşekkür etsem az CJ. Gerilim romanı yazmak sadece hapishaneleri dolaşıp polislerle takılmakla olmuyor elbet. Bu nedenle Soft Coated Wheaton Terrier cinsi köpekleri Skyler ve Kelly'yi kitabımda kullanmam için yerel hayvan barınağımıza cömert bir bağışta bulunan David J. Hallett ve Scott C. Ferrari'ye de teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Umuyorum Skyler ve Kelly'nin kitaptaki gelecek vaat eden rollerini beğenmişsinizdir. Yerel barınağımızı desteklediğiniz için bir kez daha teşekkürler. Tek eğlenenler hayvan dostlarımız değil aslında. İnternet sistemde bulunan arkadaşını öldür ya da bir dostunu sakatla çekilişinde Erica Reed'i aday göstererek 6. kez düzenlenen çekilişin kazananı olan Heather Blood'ı da tebrik etmek istiyorum. Ayrıca arkadaşını öldür, dostunu sakatla portalının uluslararası platformda kazananı olan Kanadalı Donna Waters'a da tebrikler. Donna, büyük son için kız kardeşini gözünü kırpmadan feda etti. Umuyorum ki edebi ölümsüzlük hoşunuza gitmiştir. Portal hakkında daha çok bilgi isteyip katılmayı dileyenler www.lizagardner.com adresinden portala ulaşabilirler. Elbette ki bu başarıyı ailem olmadan elde edemezdim. Her gün küçük kızı kurtardım mı diye başımın etini yiyen biricik oğlumdan, ben cezaevine gidiyorum diyerek evden kaçan karısını sabırla bekleyip ne zaman döneceğini bile sormayan eşime sonsuz teşekkürler. Sanıyorum aşk dedikleri bu olsa gerek. En son olarak da Gardner ekibine ne kadar teşekkür etsem az. Her zaman arkamda duran distribütörüm Meg Riley'e, pırıl pırıl bir zekaya sahip editörüm Kate Misiyak'a ve Random House yayın evinin tüm çalışanlarına teşekkürler. Bir romanın ortaya çıkmasına ne kadar çok yetenekli ve çalışkan insanın canla başla mücadele ettiğini tahmin edemezsiniz. Her birine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Yanımda olduğunuz ve bu mucizenin oluşması için katkıda bulunduğunuz için sonsuz teşekkürler. Bu kitabı bize gülmeyi, sevmeyi ve de cribbage yani bir tür iskambil oyunu oynamayı öğreten amcam Daryl ve yengem Donna Holloway'in aziz anılarına ithaf ediyorum. Aynı zamanda kitaplara, güzel bahçelere ve Manhattan'a olan sevgisi hiçbir zaman unutulmayacak Richard Miles namı diğer Dick amcaya da gelsin. Sizi seviyoruz ve hep hatırlayacağız. Kitabın sonu. 2 Nisan 2015. Sayfa 570.